أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'e hak ettiği değeri vermek. Şimdi bu herkesin kulağına hoş gelir ve herkes hak ettiği değeri verdiğini düşünür. Önemli olan o değeri verebilmektir gerçekten. Şimdi Allah-u Teala biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in en başında Elif, Lam, Mim'i saymazsak o sadece insanların dikkatini toparlamak için söylenen bir sözdür. Dikkatlerin toparlandıktan sonra söylediği ilk söz Cenab-ı Hakk'ın ذَٰلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ. O kitap budur. Hakkında şüpheye yer olmayan kitap. Müttekilere rehberdir. Müttaki ne demek? Takva kişiyi üzen ve ona zarar veren şeylerden korunmak demektir. Müttaki kendisini üzen ve kendisine zarar veren şeylerden kendisini koruyan demektir. Şimdi biliyorsunuz din fıtrattır. Yani Allah-u Teala'nın tabiatta geçerli kanunların insan hayatına uygulanmasıdır. Biz de Allah'ın yarattığı bir ayetiz. Dolayısıyla yanlış şeyler bizi de rahatsız eder, üzer. İşte yanlışlardan korunmanın adı takvadır. Müttaki de yanlışlardan korunan kişi demektir. Şimdi yanlışlardan korunma da insanın kulağına çok hoş gelen bir şeydir. Ben niye yanlış yapayım ki dersiniz? Yani bu Kur'an-ı Kerim müttakilere yol gösteriyor. Peki bunun karşılığında bir de heva var. Yani insanoğlu yaratılmış, bir takım şeyler istiyor canı. Canı çekiyor. Çocukluktan itibaren ölene kadar kişinin canının çektiği şeyler vardır. Onu da Allah-u Teala Ali İmran suresinin 14. ayetinde söylüyor. Diyor ki, Estağfirullah, Züginel innas. İnsanlar için çok güzel gösterilmiştir. Hubbu şehevet, o yani o canının çok çektiği, içinin çok çektiği şeylere karşı yönelme iş. Bunlar nedir? Minen nisa, kadın. Şimdi kadın derken sanki kadın bir nesneymiş gibi anlaşılabiliyor buradan, o değil. Kadına olan ilgi kadında da vardır, erkekte de vardır. Kadının kadına erkeği ilgisi, yani daha güzel görünme, daha iyi görünme, daha üste çıkma, daha iyi konumda olma, kadınlar arasındaki yarış erkekler arasında yoktur yani. Bu açıdan bir erkeğin bir kadına ilgisi, bir kadının başka kadına ilgisiyle kıyaslanmaz. Yani bu ilgisi cinsel ilgi olarak değil. Yani daha itibarlı gözükmek daha güzel. Onun için mesela kadınları görürsünüz. Siz aynı elbiseyle bir yere 100 kere gidersiniz ama bir kadın aynı ayakkabıyla gitmez oraya. Geçen hafta bu ayakkabıyı giymiştim der. Niye? Çünkü hiçbir zaman kendisiyle ilgili laf söylenmesini istemez. Bilhassa kadınlar arasında bu vardır. İşte diyor Allah-u Teala, kadın benim çoluk çocuk, evlat, erkek kadın ayrımı yok burada. İbin kelimesi her ne kadar erkek olsa da Araplar bunun çoğulunu erkek ve kız için kullanırlar. Züyine nesu bu şehvet minen nisa vel benin vel kanatiril mukantarati minel zâbi vel fıdda. Altın ve gümüşten böyle kantarlar dolusu. Yani ne kadar çok altının gümüşün olursa olsun zenginleştikçe tatminsizlik artar. Yani insanın zenginliği arttıkça gönlü fakirleşir. Ne kadar zenginse gönlü o kadar da fakirdir. Böyle ters orantılı çıkar. Daha fazla, daha fazla, daha fazla. Mesela ben şimdi Süleymaniye Camisi'nin oraya gittiğim zaman ön tarafta Kanuni Sultan Süleyman'ın mezarı vardır. Arada sırada şöyle bir bakarım. Vay be derim. Bir zamanlar Kanuni ne diyordu? Bu dünya iki sultana çok, bir sultana çok, iki sultana az. Bu ne demek yani? Ben dünyanın her tarafını değil de çoğusu benim olsun, bazı yerlerde başkasının olsun demektir. Peki ne oldu? Hadi o öldü, gitti. Şimdi kendisinin herhangi bir şeyden haberi yok. Üzerinde ne var ne yok. Yani o günün herhangi bir fakiriyle kanunisi arasında bir fark yok ama insanda tatminsizlik vardır yaratılışta. İşte ne kadar çok olursa vel hayril müsevvemeti vel en'ami vel harz, böyle çok güzel talep edilen atlar, koyun, keçi, sığır, deve, o tür hayvanlar, ondan sonra ekinler, tamam. Nedir? İnsanın da çok bir arzusu vardır. İşte takva, yani bunların hiçbirisi şey değil, bunların helali var, haramı var. Helalini istemekte herhangi bir sakınca yok. Tabi helalinden eşin olur, helalinden arkadaşın olur. Efendim helalinden altının olur, gümüşün olur, hayvan, her şey olur. Olur da insanlar o sınırda kalamıyorlar. Ondan dolayı Allahü Teala, bu ayeti bitireyim de ondan sonra diyor ki ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا, bu dünya hayatının metaıdır. Yani şu yaşadığınız şu hayatın hayata yararlanılabilen şeylerdir. وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَابِ, yani en güzel netice, en güzel istenen hedef Allah'ın katındadır. O zaman öyleyse siz bunlara yönelirken Allah'ın koyduğu sınırlarda hareket edin ki kendinizi yanlışlardan korumuş olasınız, müttaki olasınız. Ama insanlar bu sınırlarda pek duramazlar. Mesela Allah-u Teala şeyde Nazihat suresinde şöyle diyor: İnnel insane le yatgâ, yok yok başka bir yer bakayım. Kaçıncı? 30? 37. Değil mi? فَاَمَّا مَنْ تَغَى وَاَثَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Bakın. Kim sınırı aşarsa, sınırı aşan ne demek? Nikahlı eşinde yetinmiyorsun. Bu sınırı aşmaktır. Efendim kendi evlatlarına karşı tavırların yanlış. Bu sınırı aşmaktır. Görevlerini yapmıyorsun. Efendim altın, gümüş ya para kazanırken helal harama bakmıyorsun. Sınırı aşmaktır. İşte hayvanlar konusunda gereğini yapmıyorsun. Ekinler, şunlar bunlar konusunda, insanlar arası ilişkiler konusunda, işte faizdir, şudur, çeşitli, yani Allah'ın koyduğu yasakları dinlemiyorsun. Çünkü sen daha fazla, daha fazla, daha fazla elde etmek istiyorsun. Mutlaka eline bir şeyler geçsin istiyorsun. Yani helal haramına bakmadan bir şeyler geçmesini istiyorsun. İşte bu taşkınlıktır. Mesela şimdi şurada bir kap var, içerisinde çay var bunun. Bu içerisinde çayın olmasında bir sakınca yok. Bu çayı şu sınıra kadar da doldurabiliriz. Ama daha fazla dediğimiz zaman taşar. İşte taşkınlık odur. Daha fazlasını istemektir. Diyor ki burada فَاَمَّا مَنْ تَغَى وَاَثَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَعْوَى. Taşkınlık yapan, dünya hayatını tercih eden, yani ahirette nasıl olsa tamam, ahiret hep garanti görürler bu dünyayı tercih edenler. Ve innel cehime hiyel me've, onun varıp duracağı yer alevli ateştir. O yanacaktır. Ve emmâ men khâfe mekâme rabbihi ve nehen nefse anil hevâ. Ama Allah'ın huzurunda durmaktan korkan, ya yarın Allah'ın huzuruna çıkacağım, Cenab-ı Hak bana takım sorular soracak, ne cevap vereceğim diye korkan kişiler, ve nehen nefsi halil hava, kendi nefsinde bu bitmek tükenmek istemeyen heveslerden engelleyenler, yani sınırı aşmıyor, Allah'ın koyduğu sınırlarda duruyor. Allah ne vermişse, yani helalinden ve Allah'ın emirlerine uygun olanından, razı oluyor, onunla yetiniyor, daha fazlasına bakmıyor. İşte onlar da feinnel cennete hiyel me've, varılacak yer cennettir. İşte şimdi bir insan eğer hevasına uyarsa, daha fazla daha fazla isterse, o zaman Allah'ın kitabında anlatılanlar onu rahatsız etmeye başlar. Onu rahatsız edince bu defa tamam bu kitap çok güzel iyi ama demeye başlar. Ondan sonra eğer burada bir ekip çalışması olursa o kitap devre dışı bırakılmaya gayret gösterilir. Onun için hevasına uymak isteyenlerin en fazla rahatsız oldukları şey Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabını da dışlamak hoş bir şey değil. Çünkü Allah'ın kitabı, doğruları o söylüyor. O zaman öyle bir oyun içerisine girerler ki orada evet Allah'ın kitabı vardır. Uygulanmasın, olsun. Mesela bugün halk arasında durum budur. İstersen şöyle kısa ya da kısa bir şey yapayım de halk arasındaki durumu bir anlatır mısın sen? Sonra şey yaparız.
Bugün Kur'an-ı Kerim'e hak ettiği değeri vermek konusunu konuşacağız. Tabii ayrıntılar biraz sonra daha çok netleşecek. Ben sadece bugün halk arasında özellikle Kur'an-ı Kerim'e nasıl değer veriliyor onu maddeler halinde aktarmaya çalışacağım. Tabii bu saydıklarımı sizler de arttırabilirsiniz. Sadece birkaç örnek olacak bunlar ana konuya girebilmek için. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e dikkat çekilsin istiyoruz. Kur'an-ı Kerim daha çok okunsun istiyoruz. Kur'an-ı Kerim hayatımızda daha fazla belirleyici olsun istiyoruz. Fakat bunu dışarıda konuştuğunuz zaman aldığınız tepkiler hep aynı oluyor. Ne yani biz Kur'an okumuyor muyuz ki? Ya siz niye bizi Kur'an'a çağırıyorsunuz? Biz Kur'ansız bir millet miyiz? Okuyoruz Kur'an-ı Kerim'i. İşte bu okuyoruz derken ki o okumanın ne olduğunu, nasıl okunduğunu bir maddeler halinde sıralayayım. Mesela onlara bir numaraya koyduğum madde şu oldu. Kur'an-ı Kerim evet bizim ülkemiz çapında konuşalım. Ben dışarıyı bilmiyorum zaten. Kur'an-ı Kerim belki en çok okunan kitaptır. Dünya genelinde de öyledir ama Türkiye'de belki Kur'an-ı Kerim kadar okunan bir kitap yoktur. Ama nasıl okunur? İşte oradaki okumak biraz sonra anlatılacak detaylarıyla. Ne amaçla okunuyor bir numarada Kur'an-ı Kerim? Sevap kazanmak için okunuyor değil mi? Sevap kazanmak için Arapçasından ve %99 ihtimal anlamadan okuyarak. En çok bu şekilde okunuyor Kur'an-ı Kerim değil mi toplumda? Bol bol okunuyor. Belki sayıları az çok önemli değil. Bazı Müslümanlar tarafından her gün her gece okunuyor. Bazıları haftada bir cuma geceleri okuyor. Bazıları biraz daha açıyor mesafeyi. Önemli günlerde ve gecelerde okuyorlar. Bazıları işte sadece bir cenaze merasimi olduğu zaman falan. Ama Kur'an-ı Kerim hep okunuyor. Hep kalbimizde. Hep o orada kalıyor. Hep o hep burada. Güzel, çok güzel falan ama buradan bir çıkaramıyoruz onu hayata. Tatbik edemiyoruz. Orada bir sıkıntı var. Bundan dolayı bakın bunun bir adım ötesine Kur'an-ı Kerim evet sevap kazanmak için okutuluyor. O yüzden hafızlık müessesesi Türkiye'de hani aileler tarafından hala çok değerli bir kurum olarak görülüyor değil mi? Yani çocuklar en azından bir tanesi hafız olursa ne kadar güzel. Niye? Bak bu da burada da belli bir amaçlar var arkada. Çünkü en azından ben olmasam da benim çocuğum olsun okusun bir şeyler ki yarın öbür gün ben öldüğüm zaman arkamdan bari bir Yasin okuyacak birileri kalsın. Değil mi? İki, hafızların bir şefaat meselesi var biliyorsunuz. Bir hafızın 70 kişiye şefaat edeceği inancı. Anne baba kendisi olamadıysa diyor ki bari çocuğu kızı hafız yapayım da herhalde 70 kişi varsa bir numaraya da annesini babasını koyar yani okutmuş olarak. Dedesi falan birileri varsa. Bakın yani tamamen hani işin duygusal kısmında kalıyoruz. Evet Kur'an-ı Kerim okuyoruz ama dediğimiz gibi anlamadan özellikle Arapçasıyla ondan anlaşılmıyor zaten biz Arap olmadığımız için. Ve sadece sevap kazanmak amacıyla. Okuyayım Allah bana sevabımı yazsın bitsin. Ama anlamadım önemli değil okudum ya ona okumak deniyor mu göreceğiz. Baştan söyleyelim anlamadığınız bir şeyi okumuş olmanız mümkün değil, hangi dil olursa olsun. Anlamadığınız bir metni telaffuz ettiğinizde ona okudunuz denmez. Hiçbir metin için geçerli olmayan bu kural Allah'ın kitabı için hayli hayli geçerli olmaz. İkincisi, Kur'an-ı Kerim bu topraklarda çok fazla okunur. Nerede okunur? Herhangi bir toplantı, bir sohbet, bir ortam düzenlendiğinde o ortama süs, bereket vermek için, sohbetlerin süsü haline getirmek için, hele de bir tane hafız efendi varsa, hadi bakayım hafız efendi bir aşır oku da şöyle bir kendimize gelelim. Evet, gelelim. Okur Kur'an-ı Kerim'i, aşırı şerif okur ama ben bu örneği her zaman anlatıyorum. Çoğunlukla, tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz ama diyelim ki işte bir nişan, ne bileyim bir nikah merasimi için toplanılmıştır veya bir başka bir şey için, o günün ortamına uygun olabilecek ayetleri seçmesini bile bilmez okuyan kişi çoğunlukla. O bilmediği için dinleyen de zaten ne okunduğunu anlamıyordur. O yüzden ne oluyor? Sadece böyle manevi olarak bir herkes kendisini iyi hissediyor. Tamam, Kur'an-ı Kerim okundu. Sadakallahu lazim, El Fatiha. Herkes açar Fatiha'sını okur. Ondan sonra esas gündem neyse ona geçilir. Ya Kur'an-ı Kerim ne oldu? Bakın, bir mevlid merasimlerini hatırlayın. Mevlid merasiminde okuyan kişiler, o hocalar, mevlid hanlar dinlenmek amacıyla Kur'an-ı Kerim okuyorlar ya. Hatırlayın, öyle değil mi? Yani çok yüksek tempoda, çünkü bağırırlar, yükselirler, aşağılırlar falan. E millet de sıkılmasın, şey olmasın diye yaparlar. Hemen yandaki devreye girer, aşır patlatır. Ya o dinlenme amacıyla okunur falan. Yani ne okundu? Hiçbir şey yok. Sonuç sıfır. Dinleyenler de okuyan açısından da. Buna okundu diyecek miyiz şimdi biz? O mecliste gerçekten Kur'an-ı Kerim okundu mu şimdi? Evet, Arapçası okundu. Ama sen Arap değilsin. Çok büyük problem var ortada. Ya biz Türk'üz. İngiliz de olabilirdik. Alman da olabilirdik. Yani Allah'ın kulları sadece tek bir milletten oluşmuyor ya. O Kur'an senin dilinde bir mana ifade edince gerçekten Kur'an-ı Kerim okunmuş olacak. Aksi takdirde sadece yani iyi hissedeceğiz kendimizi. Tamam, güzel, ama bir adım sonrası yok maalesef. Bunun dışında yine bu topraklarda Kur'an-ı Kerim sık sık okunuyor. Bir ilgi gösteriliyor. Ama hangi amaçla? Kur'an'ı güzel okuma yarışmaları düzenlenerek. Değil mi? Kim daha iyi okuyacak Kur'an-ı Kerim'i? Onu belirlemek için, ona güzel ödüller vermek için falan. Kur'an-ı Kerim'i sadece bak, güzel okumak. Orada artık ses, nefes, makam devreye girecek. Anlam %99 göz ardı edilecek. Öyle mi? Öyle maalesef. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim'i hak ettiği değeri mi verdik biz şimdi?
%99 diyerek sen bayağı iltifat ettin yani. %1 anlayan var mı?
İstisnalar kaydı bozmaz diye yapıyorum bunu yani. Hani öyle olmasın. Var. Çünkü artık o da gelişiyor Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş o da var. Ya en azından yani okunduktan sonra ikinci kişi veya okuyan kişi bir de gelin bakalım şu Kur'an-ı Kerim okuduğum ayetlerde Allah bize neler söyledi. İşte bereket o zaman hasıl olur okunan mekanda. Kur'an-ı Kerim'i anladınız. Çünkü Allah orada bir şeyler söylüyor bana. Anlamadığım bir dilde bir şeyler söylemiş olabilir mi? E o zaman tamam, Arapçasını okuduk. Tamam, Kur'an'ın orijinal dilinden okumak güzeldir. Ama anlaşıldığı takdirde o zaman tam bir manasıyla istifade edilir ondan.
İstersen burada küçük bir hatıramdan bahsedeyim. Yani akılda kalır. Şimdi bu Süleymaniye Camii'nde yıllarca sabah namazlarını kıldırdım. Çünkü görevlilerin sabah namazda çok işleri oluyor yani. Müezzin de gelemiyor, imam da gelemiyor. Meşguliyetleri fazla olduğu için biz kıldırdık. Namazda okuduğum ayetleri namazın sonunda, yani tamamını ya da bir kısmını orada okur, tekrar okur ve manasını anlatırdım. Şimdi bazı cemaatler, bazı tarikatlar da geliyorlardı oraya. Çok ciddi manada rahatsızlık oldu. 2002 yılında resmi bir emir verildi müftülüğe.
Abdülaziz Bayındır'ın namaz kıldırdığı, namazdan sonra okuduğu ayetlerle milletin kafasını karıştırdığı tespit edilmiştir. Artık bundan sonra buna müsaade edilmesin. Resmi şey yanımda yani. Şu anda aklıma gelmedi, şimdi Yahya söyledi diye şey yaptım. Evet, devam edebilirsin. O günden beri artık şeyde yasak, camilerde vaaz da yasak, namaz kıldırmak da yasak.
Evet. Kur'an-ı Kerim'le ilgimiz bir de hangi durumlarda artıyor? Kur'an-ı Kerim'i layık gördüğümüz durumlardan bir tanesi de ya biz ya işte çevremizden, ailemizden biri hastalandığı zaman şifa niyetiyle Kur'an-ı Kerim bir akla geliyor. Değil mi? Bazı özellikle işte İhlas, Felak, Nas, Ayetel Kürsi, işte Elif, Lamin, Bakara suresinin ilk başı. Onlar şifa niyetiyle okunuyor. Bir, ondan da daha önemlisi Kur'an-ı Kerim en çok ne zaman okunuyor? Biri, Hakk'ın rahmetine kavuştuğu zaman değil mi? Bir cenaze olduğu zaman. Yani tamam işte sen artık Kur'anlık oldun gözüyle o zaman bakılıyor millete değil mi? Yani sen Kur'an-ı Kerim ancak şimdi tam böyle sana hakkıyla hitap edebilecek. Ya öleceksin, ölmek üzere. Ya artık öldün gittin, tamam Kur'an-ı Kerim şimdi senin kitabın oldu. Şimdi sana bir güzel bir Kur'an-ı Kerim okuyalım. Orada bir herkesin aklına geliyor. Ve ilginçtir biliyorsunuz. Bu Kur'an diri olanları uyarsın diye indirilmiştir denilen ayetin bulunduğu Yasin suresi seçiliyor özellikle ölülere. Değil mi? Hani az önce diriliğini kaybetmiş olan birisine... Evet, bu Kur'an dirileri uyarmak için indirildiği ayetinin yer aldığı Yasin suresinin seçilmiş olması da acayip enteresan tabii ki. Yani ya hasta ya cenaze olacak ki Kur'an-ı Kerim aklımıza gelsin. Ama sormak lazım işte Cenab-ı Hakk'ın Firavun'a söylediği gibi hani al-ane, ya şimdi mi kardeşim, şimdi mi ya? Kur'an-ı Kerim ancak hastalık veya cenaze zamanlarında mı sıra gelecek? Hayır. Peki... Başka ne dedik biraz önce? İşte kandil gecesi olması lazım. İşte yılda 5 defa genelde böyle dini duyguların depreştiği şeyler olur. Ve bir de her hafta cuma var biliyorsunuz ama o da perşembe gecesinden yapılmak kaydıyla bir yer değiştirmesi yapılır bizde. Cuma gecesi belirli sureleri okuyarak Kur'an-ı Kerim'e ilgi gösterilir genelde Müslümanlar tarafından. Onlar da zaten böyle Yasin, Tebareke, hadi bir şey daha olacaksa belki Amme suresi eklenebilir. Ve sonundaki İhlas, Felak, Nas sureleri işte 1, 1, 3 falan o şekilde okunur. Yani sadece belli bir zaman dilimleri, bir dini duyguların depreştiği durumlarda Kur'an-ı Kerim geliyor. Ama amaç yine okuyup sevap kazanmak. Bir adım ötesi ne? Geçilemiyor maalesef. Bir de artık... Şey ilerledi biliyorsunuz, şartlar falan değişiyor, teknoloji hayatımızda eskisinden çok daha fazla yer ediyor. Artık cuma günlerinin vazgeçilmez bir şeyi var biliyorsunuz. Ah bu şeyler var ya, şu melanetler. Cuma günü ne için kullanılıyor özellikle? Bir hayırlı cumalar biliyorsunuz artık. Hayırlı cumalar bir ayet görseli eşliğinde bütün şeye hesabınızda kim varsa otomatik seçiyorsunuz. Valla bilmiyorum bakıyorlar mı acaba hangi ayeti gönderdiğini ama çoğunlukla bakılmaz. Kime gönderdiğinin de bir önemi yok. 100 kişi kayıtlıysa, 100 bin kişi kayıtlıysa 1000 kişi otomatik bas, görevini yerine getirmiş oluyorsun cuma gününe dair. Ayet paylaşımı içinde Kur'an-ı Kerim'e artık müracaat ediliyor bugünlerde. Ama içeriğinden ne kadar haberdarız onu yapanlar sorgulasınlar. Ona pek bir şey söylemiyorum. Tabii bu işin şeyiydi, internette, sosyal medya, diğer paylaşımlar işte Facebook'tur, Instagram'dır, Twitter'dır falan. Oralara da iyi gidiyor bunlar. Hatta biliyorsunuz siyasiler tarafından çok da fazla seviliyor böyle önemli günlerde ayetli paylaşımlar yapmak. Bir de Kur'an-ı Kerim'e ne zaman başvuruyoruz biz çoğunlukla? İşte bir bela, bir musibet yaşandığında... İster bu ülkede, ister başka bir ülkede, oralarda o belanın, musibetin bir an önce yok olması, kalkması için hatimler biliyorsunuz paylaşılıyor. İşte 1001 hatim okunuyor, 1000 hatim okunuyor, 500 hatim okunuyor, işte Resulullah'ın doğum günü yaklaşıyor, bugün kaçıncı işte 571, 571 bin tane hatim okuyalım falan biliyorsun. Kampanyalar yapılıyor. Yani ister bir bela musibet, isterse güzel bir amaçla kutlanmak için Kur'an-ı Kerim okunuyor ama yine nasıl? Yine Arapçasından ve yine maalesef anlamayarak. Ve belli bir sayıya ulaşmak için tek kişinin de başaramayacağı şeyler, kampanyalar düzenleniyor. Sana işte bir hatim verdik, sen birden ona kadar cüzleri sen oku. Cüz paylaşmak şekliyle Kur'an-ı Kerim okunuyor. O vesileyle Filistin'deki savaşın yok olacağını düşünüyoruz biz İstanbul'dan. Nasıl olmuyor hala? Ben 3 hatim bitirdim, hala İsrail Filistinlileri eziyor. 300 bin hatim bitirsen de fiili bir adım atmadığın sürece İsrail Filistin'i ezecek. Senin okuyacağın Kur'an-ı Kerim'le oradaki zulüm kalkmaz. Bu nasıl bir denklem kurulmuş? Bizim zihnimizde kurulmuş. Ben buradan okuyacağım. Orada Cenab-ı Hak benim yerime İsrail'in şeyini yok edecek. Filistinliler de rahat edecek. Yok böyle bir dünya. Kur'an-ı Kerim'de istenen şeyleri yaptığında o şeyler ancak gerçekleşecek. İstersen o yoksa şey... okuduğun değil sadece.
O Bakara suresinin 201-202. Ayetleri var ya. Yani estağuz billah ve minen nas men yekulu rabbena atina fid dunya ve ma lehu fil ahireti min halak. Bazıları ya Rabbi dünyada ver derler, dua ederler. Ahiretten alacakları yok çünkü ahiret istemiyorlar. Ve minhum men yekulu rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Bir kısımlar da ya Rabbi bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de bizi o cehennem azabından koru derler. Peki netice dünyalık Allah'tan dünyalık istedin diye verecek mi? Ya da ahireti istedin, cennet istedin diye verecek mi? Hayır. Ulaike lehum nasibun mimma kesebu. Onların kazançlarından bir pay var. Kazanmadan, hiç çalışmadan hiçbir şey elde edemezsin. Tabii ki dua et. Tabii ki Cenab-ı Hakk'a yalvar, rahatlarsın. Allah melekler de indirse, melekler de sadece kişiyi rahatlatmak içindir. Gidip de savaşacaksın, canını ortaya koyacaksın. O zaman, şimdi mesela Allah şehit olanlardan olanlara rahmet eylesin, ailelerine yardım eylesin, savaşanlara da Cenab-ı Hak yardım eylesin. Mesela bugün biz burada huzur içerisinde ders yapıyorsak, canını ortaya koyan kişilerden dolayı yapıyoruz. Bu da en zor bir iştir. Bakın, malı bir kenara bırakıyorsunuz, aileyi bir kenara bırakıyorsunuz, canınızı da bir kenara bırakıp gidiyorsun. Burada tek insanı tatmin edecek şey Allah rızasıdır. Allah rızası için gittiğiniz zaman da Allah ölünce sizi ölü saymıyor. Dolayısıyla çalışmadan hiçbir şey yok. Böyle yatın, Allah sanki sizin emir kulunuz. Hadi git şurada şunu yap.
Bir hatim oku, her şey düzelsin. Öyle bir şey yok yani. Evet, bir de Kur'an-ı Kerim'e yaklaşım noktalarından bir tanesi de İşte yine aslında bu son söylenen cümlelerle alakalı. Yani çalışmadan, kazanmadan, istenen gayreti göstermeden Cenab-ı Hak size hiçbir şeyi sırf istediniz diye vermiyor. Ama öyle bir şey olmuş ki Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri, bazı sureleri işte zengin olma amacıyla okunmaya başlıyor bugün. Özellikle de bir işte Vakıa suresi ön plana çıkıyor böyle. Rahman ve Vakıa sureleri işte belirli günlerde, belirli sayılarda okunursa Allah zengin edermiş. Bak, ömrünüzü Vakıa suresini sadece okuyarak geçin. Ondan dolayı evet, gerçekten de bir bardak su Cenab-ı Hak size göndermez. Kalkıp bunu almak için gerekli gayreti göstermezsiniz eğer. Artı anlamadan okumanın bir işte şeyidir bu. Açıp hiç kimse de bir merak etmez. Gerçekten de Rahman ve Vakıa surelerinin içeriğinde bir bakın bakalım zengin olmaya sizi götürecek hangi ayet var? Ne var yani orada size zenginlik reçetesi sunan hangi ayet bulunuyor Rahman ve Vakıa surelerinde? Bir açıp baktığınız zaman ondan sonra göreceksiniz zengin olmak için ne yapmak gerekiyormuş diye. Ama meraktan bir de bir kere de bir okunsun ki bu Vakıa suresinde neden bahsediliyor?
Es-sabikun es-sabikun yok mu orada?
Neler var? Ondan sonra ancak siz anlayacaksınız
yani zenginlik. Yarışa gireceksiniz.
Okumakla mı oluyor yoksa çalışarak mı oluyor diye. Bir de nazardan, büyüden falan korunmak için biliyorsunuz. Böyle hani sadece maddi değil, manevi bir takım rahatsızlıklara çareler de Kur'an-ı Kerim'den aranıyor. Ve bu amaçla da Kur'an-ı Kerim çok sık miktarda okunuyor. Ve bunun için de zaten ön plana çıkarılmış bazı ayetler vardır. Özellikle onlar şeylere yazılır. Böyle güzel hatlarla, çerçevelere falan asılır. İşte ya bereket olsun ya nazardan büyüden falan korunsun diye. O orada durur. Orada durduğu sürece sen her beladan emin olacağını düşünürsün. Niye? Evet, astık ya da ne yapalım işte. Kur'an-ı Kerim başımız gözümüz üstüne. Eyvallah da sorsam sana orada ne yazıyor Arapça? Hadi Kur'an kursunda, yaz kursunda falan bir şeyi okumuşsundur belki. Arapçasını telaffuz edebilirsin. Ne yazıyor orada abi? Valla bereket herhalde, bilmiyorum bir şeyler. Bir bak. Ne yazdığını bir oku. Ondan sonra bir bakalım ki yani neler söylüyor sana. Yok. Sadece oku geç. Okumak olmaz bu. Bir hani daha az şey diyelim, yüzdelik bir halk dilimi olarak düşünürsek Kur'an-ı Kerim'e en çok müracaat edilen alanlardan bir tanesi de ne zamandır? Çocuk doğumu yaklaştığı zaman isim bulunacak Kur'an-ı Kerim'de. Değil mi? O zaman Kur'an-ı Kerim bir akla geliyor. Kur'an'da geçen bir isim olsun. O yüzden Kur'an-ı Kerim böyle hızlıca o amaçla taranıyor. Bir isim bulunacak. Ya halbuki gerek yok. Yani neden? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın isimlerini saydığı nebiler belli. Onlardan herhangi bir tanesini ezbere koyabilirsin. Sakınca yok. Ama onun dışında Kur'an-ı Kerim'de isim olarak konulamayacak bir sürü kelime var. Yani ona isim olmaya layıktır. Orada başka bir kelime, başka bir anlam olarak var. Siz onu çekip özel isim haline getiriyorsunuz. Sebep Kur'an'da geçiyor. Geçiyor da Kur'an-ı Kerim'de. Bu özel isim değil. Yani Ali, Ahmet, Mehmet olarak geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. O ya iki farklı kelimenin, birinin sonu birinin başı, Arapça bilinmediği için orada iki kelimeyi yan yana okuduğun zaman güzel bir telaffuz yakalıyor orada, bir melodi. Aha diyor, bak çok güzel bir isim bu. İşte ne diyor? Lamra. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de geçiyor hocam. Niye? Elif, Lamra ya. Yani iki farklı kelimeyi alıyor, oradan bir isim türetiyor. İşte biliyorsunuz yani en meşhur artık özel isim olarak iyice oturdu. O yüzden hani söyleyince yani yanlış anlaşılmasından da korkuyorum ama ne? Aleyna değil mi? Tuttu artık. Niye? Hocam Kur'an'da geçiyor. Ya geçiyor da Kur'an-ı Kerim'de o bir edat olarak geçiyor. Tek başına bir mana ifade etmiyor. Aleyna bizim üzerimize.
Ya da aleyhimize.
Aleyhimize veya bitti. Hani Kur'an'da o cümlenin bir anlam ifade etmesi için sonunda bir kelime daha gelmesi lazım. Değil mi? Mesela ne? Efrig aleyna sabran. Ya Rabbi bize sabırlar yağdır. Bak bizim üzerimize. Aleyna orada üzerimizeyi tamlayan. Şimdi sırf Kur'an-ı Kerim'de geçiyor diye bunu isim olarak koyamazsınız ki. Veya özel isimle her geçen özel ismi de koyamıyorsunuz. Şimdi Firavun koyacak mısınız çocuğunuza? Dün duyduk yani bu araştırmayı yaparken. Arkadaşlarımızdan söyleyenler çıktı. Yani Firavun koymuş diyor. Kur'an'da geçiyor. Olmaz yani, tamam mı? Yani İlla ki bir ismin Kur'an-ı Kerim'de geçmesi gerekmiyor. Kur'an'a, dine, mukaddesata aykırı olmaması kaydıyla her ismi koyabilirsin zaten. İlla ki geçmesini istiyorsan nebilerin ismi zaten belli. O maksatla Kur'an okumana gerek yok. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar seç, beğen, al, istediğini zaten koyabilirsin. Ama Kur'an-ı Kerim'e sırf bu maksatla yaklaşmak pek doğru olmuyor. Bunun haricinde artık şu amaçlarla da Kur'an-ı Kerim okunduğuna şahit oluyoruz. Diyorlar ki ya ben her türlü kitabı okuyan biriyim. Ben kitap okumayı çok seviyorum. Psikoloji okurum, sosyoloji okurum, işte sanatın her dalına dair bir şeyler okurum. Bir baktım ki hayatımda bir şeyler eksik. Ben Kur'an okumamışım ya. Onu da okuyayım. Bak oradaki dağın ne büyük mana ifade ettiğini anlatabildim herhalde, değil mi? Onu da okuyayım. Yani Kur'an-ı Kerim niye okuyacak? Okunacak kitaplardan biri diye. Bilgi, görgü, kültür arttırmak amacıyla. Olmaz. Kur'an-ı Kerim senin böyle diğer kitaplardan, sıradan kitaplardan biri gibi muamele edeceğin bir kitap değil. Allah'ın kitabı o. Önce bunu okuyacaksın, sonra diğerlerini de okuyacaksın. Kur'an'ı da okumayacaksın. Kur'an baş kitabın olacak, diğerlerini de okuyacaksın. Bir de şu sıralar yine bakıyorum sosyal medyada, internette, şurada burada arttı. Kur'an-ı Kerim bir de hangi amaçla okunuyor? Bakın şimdi elimde bir mushaf var. Şu amaçla okunuyor. Bir iş yapmayı düşünüyorum ya Rabbi. hayırlı mı değil mi? Öğütlüyor hocalar. Buraya kadar sakal. Diyor ki şöyle yap. Kapat gözünü. Abdestli olacaksın mutlaka. Abdestsiz çünkü Kur'an-ı Kerim'e dokunulmaz. Haşa böyle bir şey yapamazsın. Abdestli olduktan sonra diyor gözün kapalı. Açacaksın Kur'an-ı Kerim'i. İlk çıkan yer. Bak şimdi öyle de bir söylüyorlar ki gerçekten kitapta şurada burada yeri var zannediyorsun. 7 sayfa geriye git. Bak 1. Bakmıyorum. 2. 3. 4. 5. 6. Hadi 7 yaprak 7 sayfa neyse. Geldi. Tamam. Koy elini bir yere. Koydum. İlk ayeti oku. Eğer olumlu bir şey bahsediyorsa o işi yap. Olumsuz çıkıyorsa yapma. Tefeül diyorlar buna. Tefeül. Yani Kur'an-ı Kerim'e haşa fal kitabı muamelesi yapıyorlar. Ve nasıl masumlaştırıyorlar? Ya ne kızıyorsunuz diyor bunda. Ben Cenab-ı Hak'la bir nevi irtibata geçiyorum. Onunla istişare ediyorum. Bir işi yapayım mı yapmayayım mı ya Rabbi diyor. Soruyorum. O da bana olumlu veya olumsuz. Senin talebine cevap vermek için bu elini koyduğun rastgele 7 sayfa geriye giderek ayeti Allah oraya yerleştirdi. He? 2019 yılının 5 Ocağı'nda birinin maddi manevi yok sevdiğinden ayrılmış yok nişanlısınla bilmem ne olmuş. Sana cevap olsun diye mi Allah o ayeti oraya yazdı? Ne demek o ben Rabbimle istişare? Rabbimle istişareye geçeceksen bütün görevlerini yerine getirdikten sonra dua edeceksin. Ya Rabbi hayırlısıysa benim bu işim nasip et. Hayırlı değilse de nasip etme ya Rabbi. Çünkü önü ardın her şeyin gören bilen sensin. Böyle ona da ne deniyor bizim dilimizde? İstihare. Değil mi? Hayırlı olanı istemek Cenab-ı Hak'tan. İstemek. Onun da rüyası müyası işin hikayesi. Rabbinizden görevlerinizi yerine getirdikten sonra elinizi açar, istersiniz. Bitti bu kadar. Cenab-ı Hak'la bu şekilde irtibata geçilir. Kur'an-ı Kerim'e bu şekilde fal kitabı muamelesi yapmak doğru mu? Ama insanları bugün bu şekilde Kur'an-ı Kerim'le irtibata geçirmeye çalışıyorlar. Kapat gözünü, aç rastgele bir tarafı, dön 7 sayfa geri, koy ilk yere, neresi gelirse tefeül, kitap Kur'an böyle de okunur. Okunmaz. Ne Kur'an'da, ne sünnette, ne hiçbir yerde bunun bir yeri, hiçbir şeyi yoktur. Ama maalesef bu amaçlarla da artık Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ve son bir şey olarak da belki yeni değil Kur'an-ı Kerim'e bu tür yaklaşımlar. Bir iki rivayet aktarıp hemen diğer arkadaşlarıma sözü bırakacağım. Mesela sahabenin en ileri gelenlerinden Kur'an ilimleriyle böyle ön plana çıkmış bir sahabe Abdullah İbni Mes'ud. Hanefi mezhebinin hani genelde görüşlerine dayandığı en güzide sahabilerden biri. Diyor ki bakın ta o zamana sahabenin yaşadığı döneme gidelim asr-ı saadete. Diyor ki bize Kur'an'ın lafızlarını ezberlemek zor. Ama onunla amel etmek kolay geliyordu. Yani biz işin o tarafına bakıyorduk. Allah ne demiş onu yapalım istiyorduk biz. Allah yapın demiş onu yapıyoruz. Yapmayın demiş ondan kaçınıyoruz. Biz bunun derdindeydik. Biz Kur'an'ın bu şekilde derdini taşıyorduk biz. Acaba yapabildik mi Allah'ın istediğini? Kaçındık mı istemediklerinden? Ama diyor bizden sonrakilerde durum tam değişti. Onlara Kur'an'ı ezberlemek kolay, onunla amel etmek çok zor geliyor. Yani sıkıntı eski değil mi? Yeni değil. O yüzden birazcık değişmesi öyle hemen anında olacak bir şey değil. Bakın daha sahabe döneminde bu iş karışmış. Sonradan demek ki Müslüman olanlar Kur'an-ı Kerim'i sırf hani ezberlesinler, hafız olsunlar. Allah ne istedi? Onu da yaparız inşallah bir gün. Ertesi gün cenaze namazında kaldırıyorlar seni öyle ikin diye. Sen hala yap. Öyle bir şey yok yani. Ve Muaz bin Cebel'in bir sözüyle bitireyim. O da diyor ki istediğinizi bilin. Kur'an-ı Kerim'e der. Bak bilmek de bazen çözüm getirmiyor. İstediğinizi bilin. Allah onunla amel etmediğiniz sürece sadece bilmekten dolayı size hiçbir ecir vermeyecek diyor. Değil mi? Bu güzel sözle de bitirmiş olalım.
Evet. Peki. Allah razı olsun. Çok güzel. Şimdi bir de akademik çevrelerin Kur'an-ı Kerim'e nasıl yaklaştığını Fatih Hoca'dan dinleyeceğiz ama ondan önce bu bazı arkadaşlarla aramda geçen şeyi şey yapayım da evvelki gün şeyde bir Arap üniversitesinde fıkıh profesörü olan bir hoca Süleymaniye Kütüphanesi'ne gelmiş. Orada anlatmışlar. Biz ziyarete geldik. Biraz konuştuk falan. Burada Arap arkadaşlar falan da geldiler tanışmış olmak için. 60 kadar kitap
araştırmış, yazmış. Üniversite, bu Süleymaniye'de de hala yazma eserler üzerinde çalışıyor. Şimdi mesela Hidaye vardır Hanefilerde. Onunla ilgili çok sayıda çalışma yaptığını söyledi. Dedim sen hiç baktın mı o Hidaye'ye? O hüküm verdiği konularda Allah'ın ayetlerine, Resulullah'ın uygulamasına hiç dayanıyor mu? Mesela boşanma gibi çok önemli bir konuda hiçbir ayeti almaz, hiçbir sahih hadis yoktur. Bir tane uydurma hadisi almış, onu da yanlış bir şekilde oraya koymuştur. O konuda mesela orada aldığı uydurma hadis, bütün hadis kitaplarında olmasına rağmen o hesabına gelmediği için uydurmasını almış, sahihini almamış. Ne dedi biliyor musunuz? Bu dört mezhebi Allah korumuştur dedi. Bunlarda yanlış görüş olmaz dedi. Nasıl korumuş dedim? Korumuş dedi işte. Korumasaydı bugüne kadar kalırlar mıydı? E iblis de kaldı. O ne oldu dedim. Yahudilik de yaşıyor. Hristiyanlık da yaşıyor. O senin karşı çıktığın bütün şeyler yaşıyor. Neyse sonra işte o Arap arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'den nasıl yararlanması gerektiğini işte bizim Arap sitesi hocası olan Cemal Hoca şey yaptı. Mesela şu ayetleri okudu. Estağfirullah. Allah-u Teala diyor ki Elif la emra kitabun uhkimet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani her birisi bir anlam ifade eden bir şekilde indirilmiş. Ama o anlamların açıklamaya ihtiyacı var. Sümme fussilet sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Milledun hakimin habir, hakim ve habir tarafından. Allah tarafından. Ella ta'budu illallah, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye açıklamayı Allah yapmıştır. Tabi Araplarda, Türklerde böyle bir şey hiç yok. Yani Allah kitap ve hikmet indirmiştir. Bütün nebilere indirdiğini ayetlerde açıkça söyler. Bir ayette değil, çok sayıda ayette söyler. Hikmet, Kur'an-ı Kerim'i kullanma kılavuzudur. Kur'an'dan problem üretme kılavuzudur. Ama siz Kur'an yerine başka şeyleri devreye sokacaksanız yapacağınız ilk iş hikmeti devre dışı bırakmaktır. Bu bırakılmış vaziyettedir. Bugün mesela o da 60 tane kitap yayınladım diyor bu konuda. Hikmetin ne olduğundan hiç haberi yok. Cemal Hoca bunu anlattı. İlk defa burada duyuyor. Ama dinliyor böyle. Dalga geçer gibi dinliyor. Orada şeyde bizim Fransızca site yöneticisi olan Hişam Hoca şey yaptı. Ayet okudu. Yani tam konuyu anlatan sana göre dedi. Ondan sonra bir başka ben de bir takım ayetler okudum. Ben buraya misafir olarak gelmişim. Beni dinleyin diyor. Susmuyor zaten. Neyse. Peki ne anlatıyorsun da dinleyelim? Hikaye anlatıyorsun. Bir başka arkadaş bir ayet okuyor. O senin görüşün. Bu ne ya? Ve şey de bakın hikmet Kur'an-ı Kerim'in şeyidir. Kullanma kılavuzudur. Yani Allah-u Teala'nın biliyorsunuz bir yarattığı ayetler bir de indirdiği ayetler var. Mesela sizin hepiniz Allah'ın birer ayetsiniz. Ben de öyle. Buradaki arkadaşlarımız öyle. Mutfağa gittiniz. Oradaki bütün yiyecekler Allah'ın birer ayetidir. Yemek pişirmesini bilmiyorsanız o yiyecekler ne işinize yarar? İşte yemek pişirmesini bilmeyecek hale getirilmiştir İslam alemi. Çünkü kitabı devre dışı bırakmak gerekir. Bakın ben bu adamın üniversitesinin adını söylemedim. Ülkesinin adını da söylemedim. Çünkü oralarda rahatsız edilmesin diye. Yine bir ülkeye gitmiştim diyeyim. İsim vermiyorum. Çünkü bu sıralar biraz işler karışık vaziyette. Tabii ben gittiğim için işte üniversiteden şey yaptılar. Bir toplantıya çağırdılar. Yine Arap şeyi. Gittim oranın en meşhur hocası. Hadis hocası. Bir tepede 200'den fazla da dinleyicisi var. her hafta sohbet yapıyormuş. Tabii ben gidince beni tanıttı. İşte ön tarafa geçti, konuşmayı bana verdi. Hadis hocası olduğu için hikmet çok önemli. Bir de doktora ve yüksek lisans öğrencileri de var orada. Konuşmaya başlayınca o öğrenciler o kadar mutlu oldular ki, çocukların çünkü şeyleri yok, dertleri yok. Kaybedecek bir şeyleri yok. Halk da mutlu oldu fakat hoca krizler geçirmeye başladı. Ulan ben bu adamı methettim, şimdi nasıl susturayım? Ben hiç ona bakmadım. Sonuna kadar konuşmama devam ettim. Sonra kalktık geldik. Şimdi ve yine bir akşam bir düğündeyiz. Çok değer verdiğim bir hoca. O zamana kadar çok değer veriyordum. O da Arap ülkelerinde yetişmiş. Çok Arapçası çok çok iyi. Dedi ki ya dedi senin dedi bu namaz vakitleriyle ilgili görüşlerini bana soruyorlar. Ya sabah namaz için doğru olabilir, imsak için doğru olabilir ama diğer görüşlerine katılmıyorum dedi. E tabi dedim, açtım Bakara suresi 187. ayeti, dedim hadi o açmaya da gerekiyor, ezbere okudum. Hem diyor ya Allahü Teala hatta yetebeyyene ve kulu veşrebu hatta yetebeyyene lekum lekaytul ebyudu minel kaytil esvedi minel fecr. Fecir tarafından siyah çizgi beyaz çizgiden size göre net bir şekilde ayet edilinceye kadar yiyin için. Ayetinin Arapçasını okudum. Meali sizin için veriyorum. Onun ihtiyacı yok çünkü. Hem hafızlığı var hem Arapçası çok iyi. Dedi. O sana göre. O sana göre. Yahu sen ne yapıyorsun dedim ya. De ki ayetin şu kelimesine yanlış mana verdin de. Ya bunu ben mi indirdim? Eve gün gelen araba dedim. Ya bu ayetleri biz mi indirdik? Bu bizim sözümüz mü? Hiç dinlemiyor. Böyle dalga geçiyor. Şimdi akademiyanın nasıl olduğunu Fatih Hoca'dan bir dinleyelim.
Evet, Yahya Hoca kitaba iyi niyetle, belki de işte parantez içerisinde Allah rızası için kayıtsız kalma, kitabın hakkını vermeme örneklerini verdi. Ki bunlara belki trajikomik, işin trajikomik yönü diyebiliriz. Bu tür kayıtsız kalmaların dünyevi cezaları tabii ki olacak ama ahirette Allah belki bir ihtimal iyi niyetlerinden dolayı bu kişileri affedebilir. Ama bir de işin çok daha acı yönü var. O da ilim adına Kur'an'a kayıtsız kalma yönü. Hani bir söz vardır, işte bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün olur diye. İşte Allah'ın kitabına karşı kayıtsız kalmanın tahsille ancak mümkün olacak yönünü ben şey yapacağım ki bunun sonuçları çok daha ağır. Bunun hem dünyevi hem uhrevi cezası olacağı çok açık. Niye böyle? Çünkü böylesi bir kayıtsız kalma, yani akademiyanın Kur'an'a karşı kayıtsız kalmasının sonuçları hem bunlar kayıt altına geçtiği için nesilleri etkiliyor, toplumu etkiliyor ve zararı, fesadı çok daha büyük. Şimdi akademiya dediğimiz şey işte bugün belki lise, üniversite sıralarında din adına yapılan çalışmalar. Ben bunu üçe ayırarak bir iki dakika içerisinde hemen sunacağım. Gelenekselciler, tasavvufçular ve bir de tarihselcilerin kitaba bakış açısı. Şimdi gelenekselciler biliyorsunuz işte toplumu genelde kitap, sünnet, icma, kıyas diye ezbere bildiği bir sıralama yaparlar. Ve derler ki işte kitap vardır, en ön sırada kitap. Yani herhangi bir konuda önce kitaba bakarsın, açarsın. Bakın burada önce diyorum. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü ilk sırada kitap vardır derler ama tek delil kitaptır demezler. Hem tabii. İlk sırada olmasının sebebini de derler ki bu işte Kur'an'a duyulan bir saygı vardır, bunun hatırası vardır. Bundan dolayı biz bunu ilk sıraya alırız. Yoksa hani işe yarama açısından, işlevsellik açısından herhangi bir meselenin, herhangi bir sorunun çözümüne ulaşacağımız zaman kitap çok da o kadar bizim elimizi güçlendiren, hemen bize pratik çözümler sunacak bir şey değildir. Dolayısıyla ilk sırada kitaptır dememizin sebebi esasında kitaba duyduğumuz saygı sebebiyledir derler. Peki kitap, kitaba bakış açısı nedir mesela gelenekte? Derler ki kitabın işte 200, 300 bilemedim 500 ayeti insanların gerçekten hayatlarına dokunan ayetlerdir. Onlara pratik çözümler sunan ayetlerdir ki bunlara ahkam ayetleri derler. Peki onun dışında 300-500'ün dışındaki ayetler ne? 5000'e yakın ayet onlar ne? Onlar der ki, genel bunlar ahlaki şeyler, tarihte işte insanların yapmış olduğu hatalar, vaaz-ı nasihatler, şunlar bunlardır. Ama bizim hayatımıza doğrudan dokunan ayetlerin sayısı işte en fazla 500 tanedir derler. Ondan sonra ayrıca bu ayetlerin içerisinde de bazı lafızlar vardır. Bu lafızlar kapalı lafızlardır. Yani bu 500 ayetin içerisinde bazı kelimeleri bizim bilmemize imkan yok. Bunları ancak bize işte sünnet bildirmiştir. Veyahut biz bilmeye çalışırız, yorum yaparız derler. Yani orada da bir kapalılık vardır esasında. Ve ondan sonra ikinci sıraya geçerler. Derler ki sünnet. Bakın. Peki sünnet nasıl bir konumda bu dinde? İşte o derler ki sünnet, Kur'an-ı Kerim'in açıklamadığı, genel geçtiği şeyleri açıklar. Mesela işte hepiniz bilirsiniz. Namazı biz sünnet olmasaydı kılamazdık. Zekatı sünnet olmasaydı veremezdik. Haccı sünnet olmasaydı eda edemezdik. Bir takım ifadeleri sünnet açıklamasaydı ne anlama geldiğini biz asla bilemezdik. Başka bu kadar mı? Açıklıyor mu? Hayır. Derler ki, Kur'an-ı Kerim'in bir takım hükümlerini sünnet nesheder, ortadan kaldırır. Başka? Kur'an-ı Kerim'de hiç olmayan, hiç Kur'an'ın konu etmediği şeyler hususunda sünnet helaller kılar, haramlar kılar, hükümler verir. Bakın, bu da akademiya ayağıyla Kur'an'ın bir nevi işte etkisiz hale getirilmesi. Peki bu kadar mı? Hayır. Başka derler ki icma diye bir şey vardır. İcma ne? Gerektiğinde kitabın da sünnetin de ortaya koyduğu şeylerin şey yapılması, bypass edilmesi, etkisizleştirilmesi. Yani siyasetin, güçlünün, sayısal olarak çoğunluğu elde eden kişinin benim dediğim budur ve bu kabul edilecek demenin bir aracıdır. Onun dışında mesela kıyas vardır. İşte hep duyarsınız, Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette naslar sınırlıdır, olaylar sınırsızdır. Sınırsız olaylara böyle işte kitaptaki 6000 küsur ayetle veya işte hadis kitaplarındaki rivayetlerle çözüm üretmek mümkün değildir. Ne yapacağız? Oturacağız bir masaya, içtihat edeceğiz, yorum yapacağız. Bu da yetmiyor. Mesela istihsan ve maslahat türü kaideler, ilkeler konulmuş. Nedir? Ya aslında bu bir nevi, ya kitapta, sünnette böyle olsa da hallederiz. Sen canını sıkmanın esasında terimleşmiş halidir. Yani beşeri müdahalenin dine sokulmasıdır. Bakın bu gelenekselcilerin kitap anlayışı. Kitap burada nerede? Kitap burada da aslında tarihin bir köşesinde kalmış bir şey. Hatırası olan bir şey. Öte taraftan bir de tasavvufçuların Kur'an anlayışı vardır. Onlar da bugün işte akademiyanın içerisindeler etkin bir şekilde. Peki onlar için kitap nedir? Onlar için kitap nedir? Onlar için kitap esasında avamın, yani halkın işte kendini iyi hissetmek için okuduğu bir şey. Peki onlar dini nereden öğrenirler? Bakın bir örnek vereceğim. Burada bu İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisinde 2002 yılında neşredilmiş bir makaleden alıntılıyorum. Keşfi bilgiden bahsediyor tasavvufta. Keşfi bilgi de bu makalenin başında şöyle açıklanıyor. Diyor ki, manevi perdenin açılmasıyla doğru bilgiye ve gayba ait konulara vakıf olmadır keşfi bilgi. Yani tarikat şeyhinin, efendinin gözünden manevi şey perde açılıyor ve bizim göremediğimiz birçok şeyi, gerçeği görüyor. Şimdi bununla ilgili ifadeler şöyle. Keşfi bilgide yanılma öyle anlaşılıyor ki daha çok seyri sülük esnasında söz konusu olur. Yani tarikatta çömezler hata yapar. Yoksa üst rütbedekiler hata yapmaz. Sülükünü tamamlayıp belli bir mertebeye ulaşanların keşfi bilgisinde genellikle hata olmaz. Zira bu kimselere gelen bilginin doğruluğu, kesinliği ve kaynağı açısından vahiy ile eşdeğer olduğu kabul edilir.
Bu
Bakın,
bu şahıs bir iddiadan mı bahsediyor yoksa kendi kanaatte mi o?
Hocam bu tasavvuf ehlinde ilkeleşmiş bilgileri sunuyor bize.
Ha, yani o naklediyorsa evet, kendisi onaylamıyor evet. Yani.
Ya, reddetmiyor da yani.
Reddetmiyorsa evet, onaylıyor evet, demektir.
Mesela bakın örnek de veriyorum. İmam-ı Gazali meşhur eseri İhya'da ilham ile meydana gelen ilmin sebebi, mahalli ve ilim olması bakımından vahiy ile hiçbir fark olmadığını, aralarındaki tek farkın vahide ilmi getiren meleğin görülmesi olduğunu belirtir. Yani bakar mısınız? Şu kitap esasında halkın şeyi alanı. Yoksa bu beyefendilere göre buradaki bilgilere zaten şeyhler Cibril vasıtası, Cibril'le olmadan, çünkü Nebiler Cibril'le ancak bu bilgiye sahip olurken, bu beyefendiler Cibril'e bile gerek yok, doğrudan Allah'a soruyorlar. Bu bir hakemli dergide yayınlanan makale. Yani herhangi bir yerde bir vaaz-ı nasihattan deşifre edilmiş bir yazı değil. Gazali'nin bu görüşü daha sonra gelen ünlü mutasavvıflar tarafından da benzer ifadelerle tekrarlanır. Örneğin Muhyiddin İbnül Arabi, Sufilerin kaynağı peygambere vahiy getiren meleğin kaynağı ile aynıdır. Onlar zahirde peygambere uymak suretiyle uyguladıkları ahkamı sırda Allah'tan almaktadırlar. Yani adam şunu söylüyor. Bizim şeyhlerimiz, efendilerimiz insanlara Kur'an okuyup bak Allah şöyle buyuruyor filan derken esasında buna ihtiyaçları yok da halk yanlış anlar, bunu algılayamaz diye mecburen Kur'an'dan ayetler okuyor. Yoksa Kur'an'ın insanlara verdiği şeyi doğrudan Allah zaten bizim bu şeylerimizi, şeyhlerimize veriyor. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim var mı, kitap var mı? Yok. Ve bir sürü şey. Öte taraftan bir de tarihselciler bugün işte çıktı ki bu platformda sürekli zikrediyoruz. Bunlara göre de aslında bizim...
İstersen mesela bu İmam Gazali'nin İhya-ül-Umiddin'indeki ifadeleri de şey yapmak lazım. Şimdi o diyor ki evliyanın kalbi diyor şey yapar, Allah'ın işte mirat-ı ilahidir. Yani aynadır diyor. Levh-i Mahfuz'daki bütün bilgiler doğrudan evliyanın kalbine gelir. Nebi ne yapsın zavallı şey getirirse, melek getirirse getirir, getirmese getirmez. Ne bilsin ki? Ama orada ne var ne yok hepsi bunların kalbine geliyor. Bluetooth varmış demek o zaman, böyle direkt olarak aktarılıyor. Şimdi evliya ile enbiya arasındaki farkı düşünün bakalım. Ve bu İmam Gazali'yi de yere göğe koymazlar biliyorsunuz. Evet.
Hocam şimdi orada sufilerin çoğu bilgi, yani böylesi bir keşfi bilgi, yani keşfi bilgi ilham geliyor adama. Doğruluğu ve kesinliği açısından vahiy ile eşdeğerde gördükleri gibi aynı zamanda bu bilginin şeytan ve nefsin müdahalesinden de korunmuş olduğunu kabul ederler. Yani şeytan şu bu da buna müdahale etmez. Efendi gördüyse bir şeyler kesinlikle doğrudur.
Ya şeytan, sen inanıyor musun şeytanın müdahale edeceğini? Ya benim yapamayacağımı bu yapıyor benim. Şeytan kime müdahale eder? Doğruyor üstünde olana müdahale eder. Öbürüne niye müdahale etsin ya? Alkışlar şeytan onu. Çok doğru söylemişler. Şeytan ona müdahale eder mi? Şeytanın aklının hayalini almayacağı bir şey. Vay vay ne güzel ya, benden daha ileri varmış der. Alkışlar bunlar. Hiç müdahale eder mi?
Bir de burada sürekli atıfta bulunduğumuz tarihselciler var biliyorsunuz. Akademiyanın bu da üçüncü ayağı. Bunlara göre de zaten bizim kitap dediğimiz şey kitap filan değil. Nedir? Hitap. Yani ney? Yani zamanla ve mekanla mukayyet bir şey. Yani ney? Hazreti Muhammed'in döneminde bile eski olan. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü ne diyorlar? Muhammed Aleyhisselam'ın çıtası, onun insanlığa bakışı, meseleleri, yorumlayışı Kur'an'ınkinden daha ileriydi. Onun için mesela ne derler? Kur'an-ı Kerim kadının dövülmesini emretmesine rağmen o hiçbir zaman bunu yapmamış. Nezaketi icabı. Böylelikle Kur'an'ın o insanlar için öngördüğü çıtayı da birazcık daha yükseltmiş. Bakış açısı bu. Onun için mesela ya bu kitap önemlidir, bu kitabın içerisindeki ayetler, lafızlar önemlidir diyenlere ne derler bunlar? Lafız fetişizmi bunlar. Yani tutmuşlar bir lafzı, 1400 yıl önce birilerinin derdini çözmek için indirilmiş bir takım diyalogları gelmişler, yazmışlar. O yazıyı da değişmez kabul edip oradan hareketle insanlara çözüm üreteceğini zanneden adamlar. Yani işte bir nevi bu adamlar oturmuşlar bir tenekenin etrafına tiner koklayan, tiner çeken adamlar. Muamele böyle kitaba değer verenlere. Tabii bir de belki burada kendilerinin tarihselci olmadığını söyleyip Kur'an'a da sık sık atıfta bulunup ama yine de kendilerini merkeze almak suretiyle esasında tarihselcilerle aynı çizgide olanlar var. İşte bütün bu söylediklerimiz de akademiyanın yani halkın değil de ya bunlar ilim ehli adamlardır, halka örnek teşkil edecek yazdıklarıyla, çizdikleriyle kendilerinden sonraki nesilleri de etkileyecek kitlenin, grubun Kur'an anlayışıdır diyebiliriz.
Evet. Kur'an-ı Kerim'e yaklaşımları görüyorsunuz yani. Aslında insanların en büyük sıkıntısı Allah'ın kitabıdır. Baştan da konuştuk ya. Şimdi müttaki olacaksınız ki Kur'an-ı Kerim size yol göstersin. Müttaki ne demek? Yanlışlardan korunmak. Yani en azından korunma konusunda kararlı olacaksınız. Diyeceksiniz ki ben yanlışlardan korunacağım. Ondan sonra arzularımı da frenleyeceğim. Her şey olmaz. Dediğiniz zaman Kur'an-ı Kerim size fayda sağlar. Aksi takdirde herhangi bir fayda sağlamaz. Bir de şu var. Allah-u Teala ilk inen sure olarak kabul edilen Ikra yani Alak suresinde şöyle diyor. İnnel insane le yatgâ erra'âhu stâvnâ. Kella innel insane le yatgâ erra'âhu stâvnâ. Hayır diyor. İnsan kendisini ihtiyaçsız gördüğü zaman kesinlikle sınırları aşar. Tamam artık bitti. Mesela şeyler İsrailoğullarını biliyorsunuz. Firavun'un zulmü altında neler çektiler. Bir gece Musa Aleyhisselam onları Mısır'dan çıkardı tabi Allah'ın emriyle. Firavun da arkalarına takıldı. Öyle bir noktaya geldiler ki önlerinde deniz, arkalarında da deniz gibi ordu. Kaçma imkanı yok. Allah-u Teala yardım etti. Oradan yol açtı. Kupkuru bir yol. Oradan geçtiler. Arkalarından da Firavun askerleriyle birlikte onları takip edince deniz üzerlerine kapandı. Gözlerinin önünde boğuldular. Boğulunca Firavun'un bütün servetleri bunlara kaldı. O servet onlara kalırken Musa Aleyhisselam da 40 günlüğüne Cenab-ı Hak tarafından çağrılmıştı. Bu da tabi İsrailoğulları için büyük bir imtihan. Şeyi de Harun Aleyhisselam'ı da başlarına bırakmışlar. Onların en alimleri de Samiri. O kadar zenginleşince şimdi siz düşünün çocukluktan itibaren şeydesiniz. Firavun'un emrinde yaşıyorsunuz. Sürekli baskı yapılıyor. Erkekleriniz öldürülüyor. Kadınlarınız sarg bırakılıyor. Onlar keyfinde, eğlencelerinde siz her an ölüm korkusu yaşıyorsunuz. Çok büyük ağır baskılar altındasınız. Birdenbire hani o zaman o durumda olan kişi ne diyecek? Keşke ben de bunlardan olsaydım der değil mi? Devamlı. Keşke ben de böyle biri olsaydım diye. Birdenbire öyle biri olma durumu geliyor. İlk yaptıkları şey başlarında Harun Aleyhisselam olmasına rağmen Firavun'un putunu yapıyorlar. O Apis denen boğayı yapıyor ve tapmaya başlıyorlar. Utanmadan da işte bu Musa'nın da ilahıdır ama unuttu gitti diyorlar. O noktaya kadar geliyorlar. Şimdi olay şu, asıl sıkıntı elimize imkanlar geçtiği zaman neler yapacağımızdır. Ondan dolayı bakın Allah-u Teala şeye Davud Aleyhisselam'a diyor ki Davud Aleyhisselam'ı devlet başkanı başkanlığı görevine getirmiş oluyor. Çünkü her şey Allah'ın emriyle olur. Sad suresinin 26. ayetinde Ya Davud inna ce'alnake halifeten fil ard. Davud, seni bu topraklarda halife yaptık. Yani senden öncekilerin yerine sen geçtin. Artık yönetim sende. Fahkum beynen nasi bil hak. İnsanlar arasında doğrularla hükmet. Doğru hükümde hükmet. Onun elinde de kitap var. Doğru hükümde hükmetmek, hikmete göre hükmetmektir. Çünkü bütün nebiler ümmetlerine hikmeti öğretmişlerdir. Allah'ın kitabından hikmete göre Allah'ın açıklamalarına ulaşmışlardır. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى. Sakın arzularının peşine düşme. Bakın devlet başkanı olmuş Allah'ın nebisi, onun için yapılan uyarına sakın arzularının peşine düşme. Peki düşerse ne olur? فَيُضِلُّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Seni Allah'ın yolundan saptırır. Onun için şimdi yıllarca şey yaparsınız, elime bir imkan geçse, görseniz hani şey yaparlar, birçokları gider birisinden yardım ister, ah benim olacaktı da bir verecektim, göreceksin. Peki olduğu zaman verebiliyorlar mı? Git başka kapıya. Çünkü tatmin yok. Onun için ah şu bir elimize bir fırsat geçtiyse şunu yapar. Fırsat geçtiği zaman ilk yapılan şey tam onun zıttı olur. Mesela şimdi Müslümanlar uzun süreler biz faize karşıyız dediler. Finans kurumları 2005'te çıkarılan kanunla faizli hale getirildi. Zinaya karşıyız dendi. Bugün zina serbest, evliliğin önünde engel var. Efendim şey zamanında, Abbasiler zamanında Allah'ın koyduğu bütün şeyler yıkılmış. Aileyle ilgili evlenmeden boşanmaya kadar kadın tamamen değersizleştirilmiş. Cariyelerle de cinsel ilişkiye fetva verilerek bütün mezheplerde yani esir kadınlar nikahsız asla onların cinselliğinden yararlanmaz. Nikahta da hür kadınla yapılan nikahtan farksızdır. Onay o kadının onayıdır. Ama bütün mezhepler ilgili ayetleri asla görmeyerek bu zinayı meşrulaştırmışlar. Hatta evliliğin de üstüne geçirmişlerdir. Bunu resmen de yazarlar kitaplarda. Affedersiniz bütün evleri genel ev haline getirmişler. Evin nikahlı karısını da oranın hizmetçisi yapmışlardır. Bu da olmuş İslam. Bugün ne hale geldi İstanbul Sözleşmesi'yle? Bu defa da erkek etkisizleştiriliyor. Aile bitiriliyor. Şimdi de eşcinsellikler teşvik ediliyor. Onun için asıl sıkıntı şu. Elinize bir imkan geçtiği zaman ne yapacaksınız? Ben bunu yaparken birilerini tenkit için yapmıyorum. Doğruları anlatıyorum. Musa Aleyhisselam'ın kavmini anlattığı gibi. Derhal tevbe edip Allah'ın yoluna dönmek zorundayız. Bu yanlışlarla gidilirse Allah hem bu dünyada batırır hem ahirette. Çünkü o kadar çok kimse geçti gitti ki biz de gideceğiz. Hiç kimse bu dünyada kalıcı değil. Buranın sahibi olan Allah-u Teala'dır. Bu dünyanın da sahibi odur, ahiretin de sahibi odur. Ona uymamız lazım. Şimdi bu konuda biraz da Vedat Hoca'yı dinleyelim. Evet.
Evet, gerek halk arasında gerek de akademik çevrelerde Kur'an'ın ne amaçlarda kullanıldığını hocalarımız açıkladılar. Peki Rabbimiz bu kitabı indirirken bizden bunları mı bekliyordu? Yani böyle kitaba yaklaşmamızı mı bizden bekliyordu? Tabii ki Allah-u Teala'nın kendi kitabını ne amaçla indirdiğini yine en doğru şekilde söyleyecek olan Allah'tır. Siz bu soruyu kalkıp hocalara soracak olsanız, hocalar size tabii ki burada hocalarımızın söylediği şeyleri söyleyecekler. Sevap için oku diyecekler, şifa için oku diyecekler, şunun için oku diyecekler, bunun için oku diyecekler. Ama bu kitabı bu hocalar indirmedi. Bu kitabın sahibi de bu hocalar değil. Dolayısıyla bu kitabın sahibi kimse, kendi kitabın ne amaçla indirdiğini de söylemek ona düşer. Ki Allah-u Teala Kur'an'da birçok ayette bunu söylüyor. Üstüne basa basa ben bu kitabı şunun için indirdim diye bize bunları haber veriyor. En başta Kur'an'ın indirilişinin en temel gayelerinden bir tanesini Allah-u Teala İbrahim suresinin ilk ayetinde söylüyor. Estaizu billah. Elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minezzulümati ilen nur. Bi izni rabbihim. Biz bu kitabı sana indirdik ki insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartasın Rablerinin izniyle. Nedir o aydınlık? Sırat-ı Azizil Hamid. Aziz ve Hamid olanın yolu. İnsanları buna çıkartasın diye. Bakın Allah-u Teala diyor ki işte bakın bu kitabı ben size indirdim ki siz karanlıklarda yaşamayın. Her türlü sorunlarınıza çözüm üretin. Bu kitap sizi karanlıklardan çıkarsın. Aydınlığa ulaştırsın. Peki biz bu kitabı okurken bu amaçla mı okuyoruz bugün? İslam alemine şöyle bir bakın, İslam coğrafyasına. Zaten tabloyu görürsünüz. İslam aleminin nasıl karanlıklar içerisinde gömüldüğünü, nasıl bir kaos içerisinde yaşadığını görürsünüz. Bunun sebebi nedir? İşte Kur'an-ı Kerim'in bu amaçla okunmaması. Allah bizi bize bu kitabı bunun için indirmiş ama biz bunun için okumadığımız için bugün maalesef zulümattan çıkamıyoruz. Yine Rabbimiz Yunus suresinin 57. ayetinde şöyle buyuruyor. Ya eyyuhen nasu kad ca'etkum mev'izatun min rabbikum. Size Rabbinizden bir mev'iza geldi, bir öğüt geldi. Ve ne geldi? Ve şifaun lima fis sudur. Göğüslerde olana bir şifa geldi. Ve huden bir rehber geldi. Ve rahmetun bir rahmet geldi. Lil müminin, müminler için bir rahmet geldi. Yani Rabbimiz diyor ki bu size gelmiştir. Niçin gelmiştir? Sizin göğüslerinizde olana şifa olsun diye. Şimdi bu şifa kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Ve derler ki işte bunu bir takım hurafelere malzeme yaparlar, delil yaparlar. İşte suya okuyarak üfle şifa olsun. İşte pirinci okuyarak üfle şifa olsun vesaire diye. Oysa ki Allah-u Teala bir ayeti başka bir ayette açıklıyor. Bu şifanın ne anlama geldiğini de burada açıklıyor. Diyor ki bu bir şifadır ama öyle her hastalığa şifa değil. Kalplerde olan, göğüslerde olan hastalıklara şifa. Kur'an'ı Kur'an açıklamadığı zaman, ayetleri Rabbimizin açıkladığı şekilde anlamadığımız zaman işte böyle bir takım istismarcılar insanları kandırıyorlar maalesef. Ve huden bir rehber olarak gelmiş. Bakın Kur'an bugün hiçbir konuda müminlere rehberlik etmiyor. Kendi kendinize düşünün şöyle, ya bugüne kadar Kur'an hangi konuda bana yol gösterdi? Bugüne kadar Kur'an hangi konuda bana rehberlik etti? Şöyle bir düşünün kendi kafanızda. Kur'an'ı gerçekten amacına uygun okuyup okumadığınızı kendi kendinize de test edebilirsiniz. Ve rahmetun lil müminin, müminler için de bir rahmet. Yani Allah-u Teala'nın bu kitapta müminlere çok sayıda ikramları bulunuyor. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'i nasıl okumamız gerektiğini yine Allah-u Teala Sad suresinin 29. ayetinde açıklıyor. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun. Biz bu kitabı sana bereketli olarak indirdik. Liyeddebberu ayatihi. Onun ayetlerini tedebbür etsinler. Yani ayetleri arasındaki bağlantıları kurusunlar. Ve liyetezekkere ulul elbab. Sağlam duruşlu olanlar da ondan bir bilgi çıkartıp kafalarına o bilgiyi yerleştirsinler diye biz bu kitabı sana indirdik. Yani bu kitabı oku, kuru kuruya oku. Öyle değil. Okuyacaksın, okurken de Yahya hocamızın dediği gibi roman okur gibi değil. Bağlantılarını bulacaksın o ayetlerin, o ayetlerin birbiriyle hangi ayet hangi ayeti açıklıyor. Yani bu Kur'an okudum bitti diyebileceğimiz bir kitap değil. Ömrümüz boyunca son nefesimizi verene kadar ya ben Kur'an'ı okudum bitirdim diyemeyiz. Hiç kimse bunu diyemez. Ayetler arasındaki bağlantıları kurduktan sonra da ne olacak? İşte oradan bir bilgi çıkaracağız hikmet ile. O bilgiyi de kafamıza yerleştireceğiz. Allah bunun için indirdim diyor zaten. Eğer bu şekilde okuyorsak biz Kur'an'ı okumuş oluyoruz. Allah'ın amacına uygun bir şekilde. Yine Muhammed suresinde tedebbür etmeyenlerle alakalı olarak, yani bu Sad suresi 29. ayette söylenenleri yapmayanlarla alakalı olarak Rabbimiz şöyle buyuruyor. Efela yetedebberunel Kur'an. onlar Kur'an'ı bağlantılarıyla birlikte ele almıyorlar mı? Bağlantılarıyla birlikte okumuyorlar mı? Em ala kulubin ekfaluha, yoksa onların kalplerinde kilitler mi var? Yani bu Kur'an'ı okursunuz, bir ayeti okursunuz, o ayetten bir sürü şey çıkartırsınız. Kendi kafanıza göre çıkartırsınız. Ama Allah-u Teala diyor ki hayır, bağlantılarıyla birlikte okusunlar. Kalplerinde yoksa onların bir sıkıntı mı var diyor. Niye Allah'ın muradını Allah'ın açıkladığı şekilde anlamaya çalışmıyorlar diye bu Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala onun açıkladığı şekilde okumamız gerektiğini yine söylüyor. Bu şekilde yine tedebbürle alakalı olarak Allah-u Teala şöyle buyuruyor. O da Nisa suresinin 82. ayetinde. Yine bakın aynı ifadeyi kullanıyor. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ. Onlar bu Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Yani bağlantılarıyla birlikte okumazlar mı? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ. Eğer o Kur'an Allah'tan başkasının katından olsaydı, لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا. Onun içerisinde çok sayıda ihtilaflar olduğunu görürlerdi. Yani bakın Kur'an'ı siz tedebbür ettiğiniz zaman, yani Allah'ın sizden istediği şekilde okuduğunuz zaman Kur'an'ın içerisinde hiçbir ihtilaf olmadığını da görüyorsunuz. Müslümanlar arasındaki ihtilafları da Kur'an çözüyor. Ama bugün Kur'an okuduğunu söyleyenlere baktığınız zaman tam tersine ihtilaf kaynağı olduğunu görüyorsunuz. İhtilaf üretiyorlar. Kur'an okuyor, ihtilaf üretiyor. Kur'an okuyor, ihtilaf üretiyor. Oysa ki Allah-u Teala'nın indirdiği amaçla Kur'an'ı okuduğunuz zaman Kur'an ihtilaf üretmez. Tam tersine ihtilafları çözer, hiçbir ihtilaf olmadığını Kur'an açıkça ortaya koyar. Yine Nisa suresinin 105. ayetinde Allah-u Teala yine Kur'an'ın ne amaçla indirdiğini söylerken şöyle buyuruyor. İnna enzelne ileykel kitabe bil hak. Biz bu kitabı sana hak olarak indirdik. Litahkume beynen nasi bima erakallah. İndirdik ki sen insanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde, Allah'ın öğrettiği şekilde hüküm verebilesin diye. Yani Allah bu kitabı nasıl okunacağını, bu kitaptan nasıl hükümler çıkarabileceğini göstermiş. Sen de insanlar arasında bu kitapla hüküm verebilesin diye biz bu kitabı indirdik. Bakın biz bugün bu Kur'an'ı okurken bu amaçla okuyor muyuz? Yani Kur'an'ı Allah'ın gösterdiği şekilde okuyalım. Allah nasıl açıkladıysa öyle okuyalım ve o bizim aramızda hakem olsun, hüküm versin. Böyle bir amaçla okunan var mı? Okuyan var mı Kur'an-ı Kerim İslam aleminde? Yok. Yine yok. Son olarak da Allah-u Teala şu ayet-i kerimeyle birlikte hadis suresinin 16. ayetiyle Müslümanlara, müminlere bir nevi kendinizi artık toparlayın çağrısında bulunuyor. Şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Elem yetni lillezine amenu en tahşi'a kulubuhum li zikrillahi ve ma enzele minel hak. Ve mâ nezele minel hak. Yani müminlerin, iman edenlerin bu Allah'ın zikri ile ve o zikirden indirilen hakikatler ile kalplerinin huşu bulması vakti gelmedi. Yani kalpleriyle o zikre ve o zikirden indirilen hakikatlere bağlanmaları vakti gelmedi mi? وَلَا يَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ. Daha önceden kitap verilenler gibi olmayın. Ne oldu onlara peki? فَتَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Onların üzerinden çok uzun zaman geçti ve kalpleri de katılaştı. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Onların birçoğu da fasık kimselerdir. O kitap verilenlerin birçoğu da fasık kimselerdir. Ama bakın bugün aslında aradan 1400 sene geçti Kur'an'ın inmesinden. وَلَا يَكُونُ olmasınlar dediği şey aslında bugün olmuş yani. Müslümanlar maalesef Allah-u Teala olmasınlar demiş ama olmuş. O ilk dönemden itibaren Kur'an'dan kopmuşuz. Bir takım yanlış yaklaşımlar içerisine girmişiz. Ve üzerinden de çok uzun zaman geçmiş. Artık maalesef İslam aleminde de Müslümanların kalpleri katılaşmış. İşte hocayı dün ziyarete gelen adam gibi. Adamın kalbi artık katılaşmış. O yüzlerce yıllık o hurafeler, bilgiler adamı artık şey hale getirmiş, kalbini kaskatı hale getirmiş. Maalesef Allah-u Teala olmayın dediği şey olmuş Müslümanlar arasında.
Evet, peki sağ ol, Allah razı olsun. Şimdi tabi burada şey var ama az önce şeyden, Pakistan'dan bir mesaj geldi de Oradan da Allah razı olsun epeyce dinleyen Pakistanlılar var. Oradan bir tüccar göndermiş şimdi. Diyor ki Türkiye'ye geldim diyor. Herhalde artık dersi mi dinliyor nasılsa. Eyüp'te diyor bir lokantada kahvaltı yapıyordum. Garson bir yelek getirdi. Bu yelek Resulullah'ın kabri üzerinde kalmış bir yelektir. Bunu sana satayım. Kaç lira? 30 bin dolar. Şimdi dil istismarının ne noktalara ulaştığını görüyor musunuz? Yok efendim sakalın suyu bilmem, sakalı şerif bilmem ne. Artık neler neler yapsınlar ne olacak? Herkes cehenneme gitmiyor, mürriyetini kullanıyor. Gitsin ahirette görüşürüz inşallah. Burada mesele şu. Herkes gitse de ben gitmeyeceğim dememiz lazım. Yani eğer dünyada tek başıma kalsam da bu yoldan vazgeçmem diyemiyorsak doğru yolda olamayız. Ya herkes neyse ben de o dediğiniz zaman kaybedersiniz. Onun için son derece dikkatli olmak lazım. Şimdi şuradan ayet kelimeyi okuyayım bir de ondan sonra Fatih Hoca'yı bir dinleyelim. Az önce eksik bıraktık Hud suresinden. Elif lam ra kitabun uhkimet ayatu thumme fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış hüküm ifade eden sonra da hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Hakim habir olan kim? Allah. Açıklamayı kim yapmış? Allah yapmış. Niye Allah yapmış? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Peki bugün İslam aleminde Allah'ın açıklamasından bahseden bir şey var mı? Mesela usul konusunda çalışmış olan Fatih Orum var. İşi gücü usulle çalışmak, yani metotla çalışmak. Ama ayet biti inneni lekum minhu nezirun ve beşir. Ben de bu kitaptan, bu kitapta ne varsa onu, onunla size müjde veriyorum ve şey yapıyorum, uyarıyorum. Peki iki tane daha ayet okuyayım. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bak Resul sıfatıyla Allah'ın ayetini tebliğ eder. Allah şöyle demiştir. Onun için Allahü Teala Nisa suresi 80. ayetinde diyor ki men yuti'ir rasule fekad ata'allah. Resul'e itaat eden Allah'a itaat eder. Çünkü Allah'ın ne dediğini ancak ondan öğrenebiliriz. Bugün Resul de Allah'ın kitabıdır. Şimdi kitapla hüküm vermek yani kitabı tebliğ etmek başka, hüküm vermek başka. Hüküm verirken insanlar yanılabilir. Ama tebliğ ederken Resulullah yanılacak olsa Allah onun şah damarını koparacağını söylüyor. Hakka suresinde. Ama hüküm verirken yanılabilir. Yani siz mesela dünyanın en iyi aşçısı olabilirsiniz ama yemek yaparken altını da yakabilirsiniz. Tuzunu unutmuş olabilirsiniz. Şu olabilir yani. Hüküm verirken de bir takım çünkü hüküm tek başına olmaz. Bir ekip çalışması gerektirir. Resulullah hep öyle yapmıştır zaten. Şimdi bakın o konuda da Allah Maide suresinin 48 ve 49. ayetlerinde şöyle diyor. Benzerle ileykel kitabe bil hakkı musaddikan lima beyne yedeyhi minel kitab. Sana bu kitabı ondan önceki bütün kitapları tasdik edici şekilde indirdik. Bugün Kur'an-ı Kerim işte Vedat Hoca sürekli yapıyor Erdem Bey'le beraber tasdik programı. Var mı tasdiki kabul eden? Hiç rastladınız mı? Tasdik olmazsa olmaz. Dün akşam bir dinler tarihçisi geldi. Çok da beğendiğim bir dinler tarihçisidir bir üniversiteden. İstanbul Üniversitesi'nden değil, başka bir üniversiteden. Tasdik dedim. Hani çok iyi bilir zannettim. Baktım hayatında ilk defa duyuyor. Yani şaşırdı yani. Şimdi ben onun çok iyi bildiğini düşünerek konuştum yani. Çünkü zihnimde öyleydi benim. Ama biraz konuşmaya başladım. Baktım hiçbir şey bilmiyor ya. Bakın Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz özelliği önceki kitapları tasdik etmesidir. Bir kere bunu kopararak İslam'ın önce diğer bütün insanlarla ilişkisini bozmuşlar. Ondan sonra ve müheyminen aleyh onun üzerinde koruyucu. Yani önceki kitapların bütün hükümlerini Kur'an-ı Kerim koruyor. İşte nesih o olduğu gibi alıyor. Bazı hükümlerini de değiştiriyor. Ondan sonra Fahkum beynehum bima enzelallah. Resulullah'a verilen emir. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Allah'ın indirdiği ne bu? Hükmet diyor. Bak az önce tebliğ et dedi, şimdi hükmet. Yani ilgili ayetlerden hüküm çıkararak onları anlat. Yani bunları bu yiyeceklerden yemek pişir demek gibi bir şey. Ondan sonra وَلَا تَتَّبِي اَهْوَاهُمْ Sakın onların arzularına uyma. Tebliğde bu yok. Evet. Bakın Resulullah'a diyor Allah bu burada. Çok dikkatli olmak lazım. Demek ki onun da başkalarının arzularına uyma ihtimali var. Evet. اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ Sana gelen bu gerçekten uzaklaşarak onların arzularına uyma. لُكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجَ Sizden her birisi için ayrı bir şeriat ve ayrı bir metot oluşturmuşuzdur diyor. Ondan sonraki ayete geçiyorum. Vakit bitti. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. وَلَا تَتَّبِي اَهْوَاهُمْ Onların arzularına uyma. وَاَحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ اَنْ بَعْدِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ Dikkatli ol. Onlar Allah'ın indirdiği ayetlerden bir kısmından bile seni uzaklaştırıp seni yakarlar. Kime diyor bunu? Allah Resulullah'a diyor. Çok dikkatli olmak lazım. Öylerse hepimiz için geçerli olan bir şeydir. Şimdi bu konuda yapılmış bir takım çok ciddi yanlışlıkları da Fatih Hoca'dan dinleyelim.
Evet, ben Kur'an-ı Kerim'den bir iki ayet okuyacağım. O da işte burada bugün dikkate çekilen, dikkat edilen şey nedir? İnsanların dikkatini çekmeye çalıştığımız. Kitabı önemsemezsek Allah-u Teala'nın bizim başımıza nelerin geleceğine dair ifadeleri, yani bir nevi tehditler. Şimdi Taha suresinin 124 ve devamındaki ayetleri mealen hızlıca okuyorum. Kim de kitabımızdan yüz çevirirse onun sıkıntılı bir hayatı olur. Bakın hayatta bir kere sıkıntı. Her aşamasında ama her aşamasında, yani ekonomiden aileye kadar her aşamasında sıkıntılı. Kalkış günü mahşer yerine kör olarak getiririz onu. Der ki ey Rabbim beni neden kör olarak getirdin? Halbuki benim gözlerim görüyordu. Allah der ki doğru ama ayetlerimiz sana kadar geldiğinde sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Rabbinin ayetlerine inanmayarak aşırı gidenleri işte böyle cezalandırırız. Ahiretteki azap ise daha ağır ve daha süreklidir. Bir başka ayet Zuhruf suresinin 36. ve devamındaki ayetleri. Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse başına bir şeytan sararız, o onunla beraber olur. Şeytanlar bu gibileri yoldan çevirirler ama bunlar doğru yolda olduklarını zannedip dururlar. Huzurumuza gelince şeytanına şöyle derler. Keşke benimle senin aranda doğu ile batı kadar bir mesafe olsaydı. Seninle yaptığım birliktelik ne kötü bir birliktelikmiş. Pişmanlığın bugün size bir yararı olmayacaktır. Çünkü yanlış yaptınız, bu azabı birlikte çekeceksiniz. Enam suresi 44 ve 45. ayetler. Kendilerine hatırlatılan görevleri unuttukları zaman önlerine bütün kapıları açarız. Verilen nimetlerle şımardıkları bir anda onları öyle bir yakalarız ki birdenbire umutsuzluğa düşerler.
O çok önemli. Verilen nimetlerle şımarma. Buna çok dikkat.
Yanlış yapan o toplulukların kökü böyle kurutulur. Her şeyi güzel yapan yalnız Allah'tır. O bütün varlıkların sahibidir. Bir de bir örnek üzerinden son bir ayet okuyacağım. O da Nahl suresi ve 112 ve 113. ayetler. Allah rızkı her yerden bol miktarda gelen güven ve tatmin içindeki bir şehri örnek veriyor. Derken orası Allah'ın nimetlerine nankörlük etmeye başlar. Yani kitabı önemsememeye başlar. Allah da işlerini bozmalarına karşılık onları açlık ve korku içine sokar. Bunlara içlerinden mutlaka bir elçi gelir ve onu yalancı sayarlar. İşte azap yanlışlar içindeyken onları yakalayıverir.
Evet, peki sağ ol, Allah razı olsun. Şimdi az önce demek Pakistan'dan dinliyorlar, öyle anlaşılıyor. Çünkü orada Türkçe bilenler de varmış, ben yeni öğrendim. Şimdi bir şey daha gönderdiler, bir resim gönderdiler. Yine bir Pakistan'da bir hatıramı bir söz söyleyeyim. Bundan 3 sene önce gibi hatırlıyorum, daha fazla da olabilir. Pakistan'da bir üniversitenin rektörüyle birkaç tane hocası beni ziyarete gelmişlerdi. Şimdi o da, hangi mezhebi okutuyorsunuz dedim talebelerinize. İşte Hanefi mezhebini. Hangi kitabı okutuyorsunuz dedim. İşte Hidaye. Peki. Hidaye'yi getirdim, ortaya koydum. Bak dedim, şöyle bir bölümü açtım. Bir okuyun bakın. Okudular. İşte bu Hidaye'nin dediği. Kur'an-ı Kerim'i açtım, bu da Allah'ın dediği. Bak ikisi birbirine ne kadar zıt, görüyor musunuz dedim. Şimdi baktılar. Biz gidelim dediler. Ama çok güzel Arapça konuşuyorlardı yani. Hani anlamamaları mümkün değil. Biz gidelim dediler. Konuşma imkanları yok. İşte inşallah oradaki arkadaşlarımızın gayretiyle, yani Pakistan'daki, yani onlarla görüştüm. O gelen arkadaş da geçen hafta buradaydı. Diyor ki bizde diyor Kur'an'mış, şeymiş, bizde diyor, bizde olan hurafeler Türkiye'de yok diyor. Türkiye'ye gidip gelen bir tüccar Türkiye'de yok diyor. Çok fazla hurafeler var. Şimdi şeyi gösteriyor işte. Ha. Evet. Bakın kabre nasıl secde ettiklerini gösteriyor. Şimdi az önce gelen şey ve çok önemli kişiler, isimlerini de söylemiş de şey yapmayayım, bakarsın ki problem çıkabilir. Yani isim vermek pek doğru değil ama görüyorsunuz kabre secde ediyorlar. Daha yeni işte gelen şey. Yani bu bugün İslam alemi bu haldeyse, bu tamamen Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir cezadır. Ve orada şu ayeti okuyup bitiriyorum. Bakın Nisa suresinde 131. ayet şöyle diyor Allah. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsinin sahibi Allah'tır. Allah'ındır. Biz de Allah'ınız. Övünüyorsun, şey yapıyorsun hep. Veren Allah, sen de yaratan Allah. Ne yani? وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُكُمْ وَاِيَّاكُمْ Diyor ki Allah, sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlara şu görevi yükledik, size de. Peki neymiş o görev? Enittekullah. Allah'a karşı yanlış yapmayın. Allah'a karşı yanlış yapmaktan kendinizi koruyun. Bu işin şakası yok. Öyle dini kendinize uydurmayın. Kendiniz dine uyun. Allah'a karşı yanlış yapmayın. İşte bak burada konuştuk. Bugün gerçekten İslam alemi içler acısı. Zaten gözüküyor. Ya Allah'ın dini, elinizde Allah'ın kitabı var. Böyle yaparsanız tabii ki cezanız bu olur. Ve Batı niye yok? Batınlarında da Kur'an-ı Kerim olsa onlar da o cezaya çarptırılırlar. Onlar da bir okumaya başlasınlar. Evet. İn tekfuru, eğer diyor benim ayetlerimi görmezseniz, işte bak gösteremiyoruz dedik ya. Ya çok önemli bir Arap ülkesinden, çok önemli bir üniversitenin hocası 2 gün önce buradaydı işte. Ayetler okuyoruz. Diyor ki o sizin görüşünüz. Ne demek? Ayeti görmemek. İşte Türkiye'den de işte şey yaptık. Mesela bugün hala Diyanet İşleri Başkanlığı ayetleri görüyor mu? Dün Fatih camisinde bir vaaza gidiyorum. Bak şey vaaz demiş. Bir cenaze vardı, bir arkadaşımız vefat etti, Allah rahmet eylesin. Ona yolda baktım ki bir camide vaaz yapılıyor. Ses dışarıya verilmiş. Sabah namazıyla ilgili işte Diyanet'in takvimi doğrudur. Yanlış görüşleri. Ha baktım buna, benimle ilgili konuşuyor bu adam. Yahu Diyanet'e defalarca söylüyoruz. Her defasında tekrarlıyoruz. Bunu tekrarlayacağım Sayın Başkan, Sayın Dinişleri Yüksek Kurulu üyeleri, bunu asla yakanızı bırakmam. Bırakacağımı aklınızın köşesinden bile geçirmeyin. Milyonlarca insana her gün teheccüd vaktinde sabah namazını kıldırıyor, yatsının dışına atıyorsunuz yatsı namazını. Elinizde en küçük bir delil yok. Devletin gücünü istismar ediyorsunuz. Peki yıllarca söylüyoruz da kim duyuyor? Ülke faize boğuldu. Gelin sizi kurtaralım diyoruz. Avrupalılar çağırıp bizi dinliyor da Türkiye'de dinliyorlar mı? Lafla olmaz. Okuyorum bak ayeti. Lafla herkes söyler, ne var ki? Diyor ki in tekfuru, ayetleri görmezlikten gelirseniz, bu sadece bize değil, Adem'den beri bütün toplumlar Allah'ın emri. Fe inne lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Şunu bilin ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sizin kendinizin elinde bir şey yok. Ne oluyor yani? Allah'ı dışlayarak bir yere mi ulaşacaksınız? Hepsi Allah'ın. Nasıl olur da Allah'ın emrini tutmaz da başkalarına özenirsiniz? Ve kânallâhu ganiyyen hamide. Allah zengin, Allah sizden bir şey beklemiyor. Allah yaptığı her şeyi güzel yapar ama siz imtihanı kaybetmeyin. Bütün mesele o. İn yeşe yüzhibkum eyyühennâs. Ey insanlar! Allah karar verirse sizin tamamınızı yok eder, gönderir buradan. Dünyadan da gidersiniz. Ya da mevki ve makamlarınızı kaybeder. Elinizdekini de kaybedersiniz. Ve kefa billahi vekile. Vekil olarak Allah yeter. Güç ve kime dayanmak istiyorsunuz? Allah'a işte. Şey gelmişti, Rusya'dan çok önemli bir zat gelmişti. Dedi ki ya Abdülaziz Bey dedi, gelmeden sizinle ilgili bir araştırma yaptık. Süleymaniye Vakfı'nı destekleyen bir siyasi irade var. Ne bir zengin var, ne arkasında bir cemaat var. Hiç kimse yok. Ya kardeşim dedi, nasıl bu kadar etkili oluyorsunuz? Allah'a işte az önce gördünüz işte Pakistan'dan gelen şehit. Ben size okudum. Aynı şey bugün dünyanın, Allah'a şükür, belki dünyada en etkili kuruluş hangisidir diye araştırsalar mutlaka ilklerde çıkarız. Dedim ki ya sen Kur'an okuduğunu söylüyorsun değil mi? Evet. Bizim sistemimizde vardır. Yefimov profesör ve orada çok etkili bir zattır. Çok önemli bir kişidir. Dedim orada okumuyor musunuz? Ve men yetevekkel alallahi fehu hasbuh. Kim Allah'a güvenirse o yeter. Peki biz birisinden herhangi bir beklenti içerisinde olsak bu dersi burada yapabilir miyiz? Ama Allah'tan beklentimiz var. Hem de çok beklentimiz var. Onun için hep herkese şunu tavsiye ediyorum. Allah'tan başka kimseye güvenip dayanmayın. Allah'tan başka da hiç kimsenin emirlerini tutmayın. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasına ayırmasın.